Ayrım 4. Zehra'nın Defteri, Kemal Tahir, sayfa 39. Adi bir macera. Müzeyyen beni otomobille hastaneye bırakıp döndü. Balkonda parmaklığa dayandım. Öteki uçta kısa hastane paltosunu omzuna almış bir hasta duruyor. Omuzlarından sıska bacaklarına kadar derin bir ümitsizlik ve dalgınlığa gömülmüş. Uzak memleketlere ait kırık, marazi bir gurbet şarkısı mırıldanıyor. Bu şarkı bütün kuvvetsizliğine rağmen çamların ince tepelerini muntazaman sallıyor gibi. Şarkısı ve hastaneyi dolduran binlerce adam arasında bu ne kadar uçsuz bucaksız bir yalnızlık. Denize bakıyorum, bomboş. Serinliğini ve kımıldanışını kaybetmiş adeta, sahte. Bir el işi dersinde bir miktar cam ve fır dönen su mavi kağıttan yapılıya benziyor. Kenardaki hastane ile aynı şarkının içinde yaşıyoruz. Yavaş yavaş alçalan karanlığı içimde hissediyorum. Açılıp kapanan günlerle saat yelkovanları arasında bir şeyler kaybolup bir şeyler doğuyor. Son bir iki senemi sanki tebeşirle simsiyah bir tahtaya kalın kalın yazmışım da şimdi onları iş olsun diye maksatsız ve acımadan siliyorum. 6 yıllık tıbbi hayatı, Müzeyyen, Ferhunde. İnsanlar ve eşyalar usulca ufalanıyorlar. Öyle ki zerrelerini karanlıkla beraber içime çekiyorum ve içimize çektiğimiz şeyler gibi nereye kadar gittiklerini düşünmüyorum. Çok uzaklarda denizlerin vapur izlerini hafif bir ürperişle yok eden, etrafı güneşte parlayan, raylarla çevrili boğazlar ve tünellerle parçalanıp delinmiş dağların ötesinde bir başka diyarda uzun bir yol görüyorum. Malta taşlarıyla döşeli dar ve karışık bir çarşıdan geçip hurma ağaçlarının arasına gömülen bol güneşli bir yol. Bu yolda hantal ve çarpık kervanlar, ince bilekli haşarı atların birbirine zıt hareketleri var. Karşıdan karşıya çıplak ayaklı Arap çocukları koşuyor. Yüzü sımsıkı örtülü bir Arap kadını, uzun testisini sarı yüzüyle bir Anadolu şosesini hatırlatan büyük nehirde doldurmaya gidiyor. Atları köpük içinde koşumları ve terbiyeleri, aynalar, boncuklar ve püsküllerle süslü bir araba. Ve yüksek kerevetinde uzun fesi ve bütün dikkatiyle oturan arabacı. İçindekilerden birisi çarşafının ince peçesini sımsıkı örtmüş. Artık Ferhunde kocasından başka her erkeğe, bana bile namahrem. Öteki azametli bakışlarıyla besili beygirlerini seyreden esmer kalın bir adam. Entarisinin üstüne kısa bir yazlık ceket giymiş. Çıplak ayaklarında mercan terlikleri var. Bu Ferhunde'nin sahibidir. Hayvanların tırısından gözlerini ayırarak kadınına aynı bakışlarla bakıyor. Dudaklarını örten pos bıyıklarını iştiha ile sıvazlamasını saymazsak tıpatıp aynı bakışlarla. Ayıp mı? Atları da, arabayı, arabacıyı ve onu da parasının kuvvetiyle satın almadı mı? Satın almak ona babadan hatta dededen kalma bir itihattır. Evdeki uşaklar, hizmetçiler, arabacısı, entarisi, mercan terliği ve Ferhunde. Hep şu kadar Suriye altınına mal olmuş şeyler. Aylardır kendi kendime kalınca hep bu sahneyi görüyor ve gözlerimi kapatıp açıyorum. İçimdeki duyguların tamamı tamamına nefretten ibaret olduğunu kestiriyorum. Fakat bunlar nefret bile olsa taşıması ne güç, ne azaplı, ne kepaze hisler. Adam şarkısını değiştirdi. Koridorda terliklerini sürüyerek dolaşan hastalar var. Beyaz elbisesiyle bir hemşire yerli ve alışık geçiyor. Yakın pencerelerden iniltiler sızmakta. Kendisini inlemeye kaptıracak derecede mustarip ve yalnız olmak da bir teselli. Ben bunu bile kendi kendimize izzet-i nefis meselesi yapacak kadar budalayım. Bu uçsuz bucaksız ve yapayalnız geceyi nasıl bitireceğimi düşünüp ürpermekten utanmıyorum da mağlup oldum demeye sıkılıyorum. Sabahtan beri laboratuvarda çalışıyorum. Hademe telefonda sizi arıyorlar dedi. Meraklanmadan, acele etmeden koridorları geçtim. Müzeyyen nasılsınız dedi. Dün çok dalgındınız da merak ettim. Bizim dayı bazen insanı yoracak kadar gevezedir. Estağfurullah, kendisini çok seviyorum. Görürseniz selam söyleyin.
Hay hay, siz bugün çıkmayacak mısınız?
Hayır.
Yazık, Bakırköy'üne kadar gitmek istiyordum. Bana arkadaş olmaz mısınız?
Bilmem ki.
Hadi canım, saat 5'te hiçbir iş olmaz. Kapıda haber göndersem sizi bulurlar mı?
Tembih ederim, bulurlar.
Âlâ, saat 5'e kadar or var.
Or var.
Halbuki böyle bir daveti sezmiş, ne olursa olsun reddetmeye karar vermiştim. İnsan kendi kendisiyle başka, konuşurken başka oluyor.
Müzeyyen saat tam 5'te geldi, yan yana oturduk. Otomobil yavaşça hareket etti.
Bakırköy'deki arkadaşı ziyaretten vazgeçtim dedi. Bir haftadır adada misafirmiş.
Yoksa bana söz verdiğiniz için mi geldiniz?
Hayır, bilakis bizim şoför Hüseyin aylardan beri sizi bir de ben gezdireyim hanımefendi deyip duruyordu. Çok istediğim halde fırsat bulamamıştım. İşte bugün müsait. Yarın artık bu dakikadan itibaren kumanda bizim Hüseyin'in. Nereye gideceğiz Hüseyin?
Kader kısmet hanımefendi.
Önündeki küçük aynada şoför Hüseyin'in iyi ve saf gözlerini görüyorum. Tam uçarı bir İstanbul delikanlısı olduğu, kasketini sağ kulağına yıkmasından, serbest fakat terbiyeli konuşmasından belli. Yıkık kalelere doğru gidiyoruz. Sokak başlarında susuz çeşmeler, ince oymalarla çevrili sebiller, minareleri yıkılmış, taşları yosunlanmış camiler görülüyor. Kenarı çirkef dereleri, bahçe duvarlarını sarı yapraklı ağaçlar çevirmiş. Kafesli alçak tahta evlerin önünden geçiyoruz. Arkamızdaki tozların arasında bulanık, acemi şekiller gibi çıplak ayaklı mahalle çocukları koşuşuyor. Gölgesini bir sarmaşıkla küçük bir çınardan alan bir bahçeli kahvenin önünde durduk. Hüseyin yol sordu. Kasketinin siperliğini yana çevirmiş bir ihtiyar altına aldığı dizini yere indirerek gözlerini kaldırmadan yolu tarif etti. O konuşurken iskambil oynayan üç delikanlı edepli bir alakayla kulak kabarttılar. Küçük bir yangın arsasından geçtik. Cephesi betonla tamir edilmiş, önünde cılız birkaç çiçek fidesi dikilmiş karakoldan sonra harap kale kapısına ve eşiği atlar atlamaz mezarlıkla karşılaştık. Burada her şey kalenin karşısında mağlup olarak çekilmiş bir muhasara ordusundan kalma, perişan ağırlıklar gibi karma karışık ve durgundu. Sağa saptık. Surlara muvazi uzanan toprak yolu yavaş yavaş fakat sarsıla sarsıla geçiyoruz. Duvarlar aşağıdan yukarı daha heybetli görünüyorlar.
Müzeyyen bu kadar yükseklere nasıl tırmanmışlar hala hayret ediyorum dedi. Nasıl yaparlar bu işi?
Herhalde merdivenle falan çıkmışlardır. Ama tam 54 gün buralarda kan dökmek daha ziyade müthiş bir imanı gösteriyor. Hani meşhur bir ayet var. Bu şehri alan kumandan Allah'ın en sevgili kumandanı, bu şehri alan asker Allah'ın en sevgili askeridir diyor. İşte o gayretle olsa gerek.
Tarihi sever misiniz?
Hayır, mikropları daha çok severim. Tarih şu veya bu sebeplerle vukua gelmiş hadiselerin insanlar arasında pay edilişidir. Yani eski zaferlerden kalma şereflerin iktidar mevkiinde olanlar tarafından yağma edilişi. Halbuki bir tarih vakasının bütün kıymeti bize verdiği ibret dersinde ve tecrübe kuvvetindedir.
Mikroplar?
Onlar da öyle. Doktorluk fena mikroplarla daima bir harp halindedir. Bu muharebede de Kosovalar, çaldıranlar, mihraçlar var. Mesela Pasteur daima cepheden saldırır. Halbuki Kalmet çevirme hareketi yapmıştır.
Yok canım.
Evet, mikrobu keşfeden Pasteur'ün müteaddit serumları bir yarma hareketidir. Halbuki verem mikrobunun zararsızını elde eden Kalmet, uzun planlar neticesinde derli toplu ve kökten bir imha çevirmesinde muzaffer olmuş sayılır.
Aa, buraları ne kadar kalabalıkmış.
Yersiz mikrop hikayesini bıraktım. Edirne kapıya doğru asfalt yolda orta bir süratle ilerliyorduk. Etraf hakikaten kalabalıktı. Renk renk başörtülü ev kızları, iyi giyinmek iddiasına bütün ömürlerinde düşmemiş baba yani kadınlar ve bunların arasında eski şark erkeğinin horoz azametini henüz terk etmemiş delikanlılar vardı.
Kale duvarları arasında hantal bir kötü kadını kalabalığa çaktırmadan takip eden ceketleri omuzlarında üç baba yani yıkılmış yerlerden bir görünüp bir kaybolarak geçiyorlardı. Mezarlığa ayağından bağlanmış sıska bir beygir, bisikletlerinde ellerini gidondan kaldırarak kızlara caka yapan birkaç mektepliye yorgun ve üşenmiş gözlerle bakıyordu. Kalın bir toz tabakasıyla daha ağırlaşmış cam mekanlarını taşıyan ayak satıcıları pek çoktu. Hüseyin hiddetle korna çaldığı halde ağaç dallarıyla süslü bir araba yol vermemekte ısrar etti. İçerisi tıklım tıklım kadın ve çocukla doluydu. Arabacının yanında oturan baba kalabalık ailesini böylece gezmeye çıkarmış olmaktan mağrur, kasketinin kenarına bir kır çiçeği iliştirmiş, kalın kalın cigara tüttürüyor. Hüseyin'in hiddetine bıyık altından gülüyordu. Edirne kapıdan sonra kalabalık büsbütün fazlalaştı. Tek atlı yaylılara kurulmuş semtin varlıklıları komşularına mübalağalı el işmarlarıyla gösteriş yapıyorlardı. Daha mütevazıları yolun kenarına mezarlığın üstüne oturuvermişlerdi. Kendisine göre akşam seyranına çıkan bu hemşerileri biz hiç konuşmadan seyrediyorduk. Bir aralık Hüseyin'i bize aynadan bakarken yakaladım. Kendi tertip ettiği bu gezintiden memnun olup olmadığımızı kontrol ediyordu. ''Aşk olsun sana Hüseyin Efendi'' dedim. ''Gezinti iyi başladı. Ben buraları hiç görmemiştim. Adeta bizim mahalleye benziyor. Bir de burada kalan eski İstanbul.'' Müzeyyen de beni tasdik edince Hüseyin hafifçe güldü. ''Öyle ya'' dedi. ''Hep Beyoğlu, hep Büyükdere. İnsan bıkar.'' Kötü yollardan Eyüp Sultan'a indik. Haliç kararıyordu. Güneş ve aydınlık insanı şaşırtacak kadar parlak bir mum ışığı gibi sallanarak tepelerdeki ağaçların ucunda kalmıştı. Hüseyin Eyüp Camisi önünde arabayı durdurdu. ''Hanımefendi, güvercinlere darı serpmesini seversiniz. Buyurun.'' dedi. ''Hem sade güvercinler yok. Geçen sene hani bir meşhur Leylek Kartal Muharebesi olduydu ya, işte o zamandan kalma bir de Gazi Hacı Baba var.'' Cami avlusu ziyaretçilerin niyetini anlamakta mahir bir sürü açgözlü güvercinle doluydu. Müzeyyen yorgun bir çocuk sevinciyle ihtiyarın doldurup uzattığı tahta darı çanağını etrafa serpiyordu. Bütün 20. asır İstanbul'unu sanki bu cami avlusunun dışarısında bırakmıştık. Kapının önünde ve boyalı camların arkasında yanan ampuller bile birer yağ kandili titrekliğini almışlardı. Mahalle aralarında tuhaf bir rica gibi dinlediğimiz akşam ezanı yeni okunduğu için şadırvanda abdest alanlar vardı. Belki 50, belki de 60 senenin itiyadıyla şaşırmayacaklarından emin, yumuşak ve inanmış hareketleriyle önce ellerini, sonra ağız ve burunlarını, daha sonra kollarını yıkıyorlar, başlarını, kulaklarını, enselerini ve mestlerini ıslatıyorlardı. Sonra büyük yazma mendilleriyle kurulana kurulana camiye doğru uzaklaştılar. Eyüp Sultan'ın türbesi önünde durduk. Senelerin yeşilimtırak bir renge boyandı. Pirinç parmaklıkların ortası şöyle biraz eğilmekle öpülebilecek yeri parıl parıldı. Buraya kim bilir kaç yüz bin hatta kaç milyon dertli yüzünü gözünü elini sürmüş, şu karanlık odanın ortasında sandukası kalın bir bıçak sırtı gibi sertleşmiş adama yardım için yalvarmışlardı. Dönüşte hava muharebesine iştirak etmiş yaralı Leyli'yi gördük. İnsan Eyüp Sultan'ın türbesinde ihtiyarsız uzun sakalından, parmaklarının ucuna kadar yaralı vücudundan, mütevekkil ruhuna kadar eti kemiği, benliğiyle sabır kesilmiş bir efsane kahramanını hatırlatıyordu. Sonbahar çoktan başladığı halde artık göçü düşünmüyor, buralara alışmışa benziyordu. Galiba itiyatlarını tamamıyla ve mecburen değiştirdiği için olacak, hem cinsinden hiçbiri ona arkadaş olmaya cesaret edememişti. Yapayalnız ve yabancı dolaşıyordu. Ölümü göze almış bitkin bir insan gibi sağında solunda tehlike aramıyor. Eyüplülerin şefkatinden emin, yemlere güvercinlerin açgözlülüğüyle atılmıyordu. Mintanının önü göbeğine kadar açık bir çocuk leyleklerle alakadar olan Müzeyyen'e yuvasını gösterdi. Eski ve kurumuş bir ağacın gölgesindeki oyuğa tahta bir kapı uydurmuşlar. Orada yatıp kalkıyormuş.
Artık uçamıyor ki yuvasını öteki leylekler gibi bacalara kursun dedi.
Tekrar otomobile bindiğimiz zaman yolun kenarına yüklenen Eyüp mezarlığı taşlarını parlatan bir karanlığa gömülmüştü. Zülüfter Ağa fabrikasının siyah heyulasını derin bir motor iniltisi arasında geçtik. Yeni beton köprü Kağıthane deresine Nedim devrini hatırlatmayı istemiyormuş gibi yeni ve zevksiz çiğneyip geçiyor, geniş çayır akşam rüzgarıyla adeta kımıldıyordu. Müzeyyen de ben de yorulmadan usanmadan susuyorduk.
''Bitti mi sizin program Hüseyin Efendi?'' dedim.
''Daha bitmedi beyim. Şimdiden sonra başka türlü başlayacak. Fakat bir daha söylüyorum. Beğenmeseniz de darılmak gücenmek yok değil mi hanımefendi?''
''Tabii, tabii.''
Müzeyyen böyle cevap verirken Hüseyin tozlu asfaltı bırakıp sağa saptı. Sık ağaçlı bir bahçede 20-30 metre gittik. Alçak bir binanın arka tarafında ihmalkar bir çitle çevrilmiş, içine birkaç mermer masa yerleştirilmiş bir ikinci bahçenin önünde durduk. İhtiyar bir garson koşup kapıyı açtı. Garson omzundaki kurşuni peşkirle masanın tozunu silerken Hüseyin geldi.
''Göster bakalım kendini barba'' dedi. ''Rakı buzlu, meyve bol olacak. Sonra...''
''Baş üstüne Hüseyin Bey'im'' diyen ihtiyara eğildi.
''Yabancı değiller ha'' dedi. ''Bizim hanımefendi. Sakın beni mahcup etme.''
Bütün ısrarlarımıza rağmen Hüseyin bizim masaya oturmadı. Bir kenara kuruldu. Bir şişe bira açtırarak temkinli temkinli içmeye başladı. Masanın üstüne küçük küçük temizliği şüpheli tabaklar doldurmuştu. Beyaz Rus akınından sonra taammüm eden bir usulle dost rakı şişesi paslı bir teneke kovaya yaslanmıştı. Mini mini çatallar biraz sert bastırılınca hemen kırılacağı benziyordu. Ortada fasulye piyazı, domates salatası, büyüyecek bir tabaka, üstüne küçük buz parçaları serpilmiş üzüm, bir de adını bir türlü öğrenemediğim küçük balıklar vardı. Müzeyyenin bu sofrayı belli belirsiz yadırgadığını, dayı beyi hatırlamasından anladım. Ağaçların dalları arasına adeta saklanmış gibi asılan küçük bir ampulden sarı bir ışık geliyordu. Birbirimizin gözlerini göremiyorduk. Belki bundan, belki de epeydir devam eden sükuttan sıkılmıştık.
''Hüseyin'' dedim, ''burası hep böyle tenha mıdır? Müşteri gelmez mi?'' ''Gelmez olur mu beyim? Gelir ama 12'den birden sonra. Vakit erken olmasa da o zamanki cümbüşü görseniz. Mamafi durun hele, barbayı yolladık. Belki birkaç tane kara kız bulup gelir.''
Hüseyin'in kara kız dedikleri iki tane kısa boylu, etine dolgun çingene kızıydı. Yanlarında keman çalan, avurdu avurduna çökmüş bir de erkek vardı. Serbest bir tavırla yaklaştılar. Keman alel usul bir taksim yaptı, sonra yere çömelen bir kadın küçük defini gümletirken, üçüncüleri göbeğini kaldırıp indirerek vücudundan beklenmez bir çeviklikle iki telli oynamaya başladı. Kemancı tedavisiz bir ölüm hasretine tutulmuş gibi toprağa bakıyor, sade def çalan oyunun kıvraklığına kendini yavaş yavaş kaptırarak ağzının içinde gevelediği anlaşılmaz şarkının arasından ''Aferin kı, aferin'' diye söyleniyor, sağ tarafındaki altın dişini parlatarak gülüyordu. Ne çalanlar ne de oynayan bıkmıyordu. Ben evvela Hüseyin'i kırmamak için memnun olmuş göründüm. Sonra canım sıkıldı. Fakat biraz daha geçince pek basit olduğu muhakkak bulunan havaya ve harekete kapıldım. Bunda üst üste içtiğim kadehlerin de tesiri vardı galiba. Oynayan kadın yüzünü elektriğe döndükçe alnında ve şakağında ter damlaları ışıldıyordu. Kemancı Hüseyin'in ısmarladığı bir kadeh rakıyı susuz ve mezesiz başını biraz arkaya çevirerek bir yudumda içti. Sonra gözlerinin kapaklarını hiç oynatmadan tekrar toprağa doğru eğildi. Hüseyin çalgıcılara para vermemize müsaade etmedi. Müzeyyen adeta sinirlenince, ''Hani benim davetlimdiniz hanımefendi? Hiç olmasa burada ben vereyim de siz sonraki masrafları edersiniz.'' Kara kız gittikten sonra genç bir oğlanın kolunu acemi acemi çevirdiği, boyaları dökülmüş, aynası kararmış eski bir laternada yayvan mütareke havaları dinledik. Birinci şişeden sonra bir şişe daha geldi. Hüseyin'i kırmamak için istemez demedik. Aşağıdan yukarıya doğru genişleyen kalın kadehleri kaldırdık. Otomobile bindiğimiz zaman saat 11'e geliyordu ve Hüseyin'in orijinal daveti bitmişti. Hüseyin bir şişe biradan başka bir şey içmemekle beraber hanımına hovardalık ettiği için neşelenmişti. Bunu korna çalışından ve direksiyon kullanışından anlıyordum. Osman Bey'le benzin alarak Beşiktaş'a indik. Yavaş yavaş Arnavutköy'üne doğru ilerliyoruz. Akıntı Burnu gazinosunda oturduğumuz zaman Hüseyin gene dükkan sahibiyle kulak kulağa konuştu. Taze balık ve istiridye ile temiz bir yemek yedik. Patronun met ettiği şarap hakikaten güzeldi. Eve dönerken saat 12'ye geliyordu. Kafamda tatlı bir dalgınlık, içimde aylardır limansız denizlerde dolaşmış genç bir denizcinin kadın açlığı vardı. Müzeyyen'le büyük bir günaha hazırlanıyormuş gibi göz göze gelmemeye çalışıyorduk. Apartmana çıktığımız zaman gene hizmetçi yoktu. Müzeyyen, sen salonda şezlonga uzanıver Ekrem dedi, ben yatıyorum. Cevap beklemeden döndü, kapıya doğru yürüdü. Kalçalarında nefis ve davetkar çizgiler kımıldanıyordu. Elimde olmayarak ayağa kalktım ve kapıyı kapatacak diye korkarak arkasından yürüdüm. Adımlarımın sesini duymamış gibi kafasını çevirmeden fakat kapıyı da kapatmadan çıktı. Koridoru sakin yürüyüşümüzün aksine içimizde müthiş bir kaçıp kovalamak olduğu halde geçtik. Yatak odasının kapısını da kapatmadı, elektriği yakmasına meydan bırakmadan içeri girdi. Perdeleri açık pencereden vuran silik bir ışığın ortasında başını çevirmeden, hareket etmeden duruyordu. Bütün toyluğuma rağmen bu bekleyen kadının manasını anlamıştım. Onu omuzlarından tutarak kendime doğru çevirdim. Gözlerini sımsıkı yummuştu. Sade dudakları yarı aralıktı. Bütün halinde öyle bir teslim oluş vardı ki, kine yakın bir ihtirasla bu yumuşak vücudu göğsüme bastırdım. Ve nihayetsiz bir alacakaranlıkta arada bir yanıp sönen kızıl ve terli parıltılar arasında kendimizi kaybedinceye kadar boğuştuk. Ertesi gün uyandığım zaman yanımda yoktu. Buna adeta memnun oldum. Daha dünün yarı gecesine kadar hanımefendi ve beyefendi diye uzak ve ayrı olan iki kişi herhangi bir sabaha gözlerini derin bir ahbaplıkla nasıl açabilecektiler? Şuraya buraya fırlatılmış olması lazım gelen elbiselerim yarı aralık gardıroba, asker elbiselerini asmaya alışmamış bir el tarafından muntazaman sıralanmıştı. Ceketim, kenarı kırmızı zırhlı pantolonum, manevra kayışım hiç yerlerini yadırgamamış gibi görünüyorlardı. İçime ilk defa evli bir adamın karmakarışık düşüncesi geldi. Bütün bir ömür uzunluğunca yan yana, göz göze, iç içe yaşamak, buna mecbur kalınacağını düşünmek bile insanı yoruyordu. Ben bir iki kere sabahleyin göz göze gelmelerin ne kadar feci olduğunu denemiştim. Buruşuk bir kombinezon içinde yorgun bir vücut, gözlerinin kenarı kurşuni bir yüz, ruha pişmanlık verecek kadar korkunçtur. Fakat Müzeyyen hiç de öyle görünmedi. Beyaz, tertemiz bir önlük takmıştı. Yüzü boyasız, saçları muntazam taranmıştı. Elinde pırıl pırıl bir tepsi vardı. Somya'nın kımıldanışından uyandığını tahmin ettim Ekrem dedi. Bilmem ki sabahleyin kahve içer misin? O tam bu sözleri söylerken saat dolgun vuruşlarla 12'yi çaldı, gülüştük. Ben kahveyi içmek için doğruldum. O tepsiyi komodinin üstüne iliştirerek arkama bir iki yumuşak yastık yerleştirdi. Bu yakınlığa onun da henüz alışmadığını yüzünün gelip geçici pembeliğinden anladım. Geniş karyolanın kenarına oturdu. Hastaneye geç kaldığını düşündüm de biraz rahatsızdır diye telefon ettim dedi. Kahveden uzun bir yudum alırken bu kadar ihtimama, hakikaten muhtaç olduğum halde bu kadar zaman nasıl yalnız kaldığımı hayret ettim. Çok iyi etmişsin Müzeyyen dedim. Öğleden sonra dayıyı da çağırırız. Hay hay diye cevap verdi. Nasıl istersen. Yahut bugünü baş başa geçirelim, daha iyi. Fincanı bıraktım. Önüne eğdiği başını yavaşça okşadım. Adeta hıçkırarak, Ekrem'im benim diye göğsüme kapandı. 4. ayrımın sonu. Sayfa 51.